Evet, diriliş bayramınız kutlu olsun. Şu anda aramızda iki grup insan var. Bazılarınız yeni gelmeye ve yeni olarak İsa Mesih'i merak etmeye başladınız. Ve olabilir Paskalya, yani diriliş bayramının önemini henüz tam bilmiyorsunuz. Sizler için çok kısa olarak şimdi bunun önemini anlatmak istiyorum. Genelde bayram denildiği zaman herkes bir rol oynuyor, öyle değil mi? Barış Manço nasıl dedi? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Öyle değil mi? Bayram oldu mu herkes bir rol oynuyor. Herkes ne yaptığını biliyor, ne yapacağını biliyor. Evet. Ve hiç düşünmeden kendi rolünü oynuyor. Ve ertesi gün bayram bitti mi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ediliyor. Öyle değil mi? Ama biz bayram denildiği zaman öyle yapmıyoruz. Bizim için bayram bir anma günüdür. Olmuş bitmiş tarihte bir olayı anıyoruz. Legenda değil, masal değil, kanundan kalma değil. Ama sanki dün olmuş gibi bir olayı anıyoruz saygıyla. Şunu hayal et bakalım. Senin karın ya da kocan, sen onu çok fazla seviyorsun. Gece gündüz onun üzerine titriyorsun. Tamam mı? Ha bir gün senin bir komşun kafa yapıp arabaya biniyor ve sarhoş kafayla eşini çarpıyor. O da ölüyor, yerinde kalıyor sekundada. Henüz 30 yaşındaydı. Düşün bunu. Tarih 14 Nisan, 14 April. Eminim o günü unutamayacağım bütün hayat boyunca. Ve bu 14 April, 14 Nisan dediği zaman eşini anacaksın. Belki duygulanıp çok ağlayacaksın. İşte biz bayram denildiğimiz zaman biz böyle bir şey kutluyoruz. Dokunuyor bize. Boş bir rol oynamıyoruz. Kalıplaşmış laflar tekrarlamıyoruz. Düşünmeden robotlaşmış hareketler yapmıyoruz. İsa Mesih'i anarken o bizi dokunuyor. Ama bir fark var. Bir kişinin sadece ölümünü değil, onun dirilişini anıyoruz. Acılarımız sevince döndü. Umutsuzluğumuz umuda döndü. Karanlığımıza aydınlık girdi. Hatırlıyorum birkaç sene önce mahallede bütün topluluklar bir araya geldik. Aynı gene bir diriliş bayramını kutlamak için hepimiz birlikte bir yürüyüş yaptık. Bütün mahalleye dolandık. Ve sokaktaki insanlar bize bakarken çok şaştılar. Herkes böyle bize yan baktı. Sanki tımarhaneden kaçmıştık. Yani öyle baktılar bize. Hatırlıyorum yol kenarında bazıları sormaya başladı. Cenaze mi var? Kim öldü? Biz de dedik, cevap olarak dedik ki hayır, tam tersi, cenaze değil, diriliş var. Tabii ki biz bunu konuşurken insan bir şey anlamadılar. Baktılar bize sanki gerçekten öküzün trene baktığı gibi. Ama buna şaşmayalım. Mahalledekiler ne anlasınlar? Yani İsa'nın kendi öğrencileri, hani apostollar dediğimiz, hani 3 sene gece gündüz İsa'yla vakit geçirenler bile onları bir şey anlamadı. O kişiler hani bekliyoruz en fazla İsa'nın sözlerini anlasınlar. Onlar diriliş temasına girince ne bu ya? Ne bu diriliş dediler. Evet. Onlar bile hiçbir şeyi bir gram bile anlayamadılar. İsa daha hayattayken onlara 3 defa peygamberlik yaptı. 3 defa dedi ki, okuyorum Luka 18'den. Çünkü o, İsa kendisi için konuşuyor. Allahsız milletlerin eline teslim edilecek. Öyle oldu değil mi? Romalılara teslim edildi. Ona eğlenti alıp aşağılayacaklar, ona tükürecekler. Gerçekleşti mi? Onu kamçılayacaklar ve öldürecekler. Bunu biliyoruz. Ama üçüncü gün o dirilecek. Ve İsa Mesih bu lafı 3 defa söyledi daha hayattayken. Tamam mı? Ama kişiler, öğrenciler ne dediler? Okuyoruz. Ama İsa'nın bu lafını anlamadılar. Hem de korktular ona sorsunlar neymiş bu dirilmek. Markus 9:10. Aralarında kırkıldılar, ölülerden dirilmek ne demekmiş diye. Ve bu meselelerden hiçbir şey anlamadılar. Bu söz onların akıllarından saklı tutuldu. Söylenen şeyler onların zihinlerine girmedi. Evet, bir kişi ölülerden dirilsin, bu kimsenin aklına gelmez. Olsa da anlayamayacağım. Öyle bir şey gözlerimizin önünde olursa biz de inanamayacağız. Amerikalı bir misyoner Don Richardson adında Papua Yeni Gine, yani en geri kalmış devlete gitti. O da cunglada yaşayan insanlara, halklara müjdelemeye başladı ve İncil'i onların dilini çevirmeye başladı. Ama iş çok zor geçti. Yerli bir yardımcı tuttu, ona bu tercümede yardımcı olsun. 2-3 seneden sonra bu adam dedi ki, efendi bak biz bunca zaman bir söz yanlış çevirdik. Hata yaptık tercüme yaparken. İsa öldükten sonra ona ne oldu? Biz yazdık dirildi. Ama bu yanlış. Lazım olsun ayıldı. O zaman bu misyoner Richardson dedi ki, hayır biz hata yapmadık. Tamam mı? İsa ayılmadı. İsa tamamen ölüydü. Nasıl senin anan ve baban da kadar ölüdür? İsa ölüydü. Ve ne zaman mezardan çıktı? O beden bambaşka bir vaziyetteydi. O bir gök bedeniyle geldi. Eski bedeniyle değil. O zaman bu adam iman etmeye başladı. Sef de böyle bir şey duydu. Evet, işte ayılmak ve dirilmek arasındaki fark odur. Romalılar 1'de şöyle okuyoruz. O kutsallık ruhuna göre kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allah'ın oğlu olarak ilan edildi. Herkes diyebilir ben Allah'ın oğluyum. Bunu konuşmak kolay. Herkes etrafında kişiler toplayıp bir savaş başlayabilir. Allah'ın oğluyum. Ama İsa Mesih'in bu sözü de diyor, nasıl ilan edildi? Ölülerden dirilmekle. İşte asıl kuvvet burada. Öyle bir kuvvet, öyle bir güce ihtiyacımız var. Bunu hissediyor musun? Bize bir peygamber lazım değil. Bize yol göstersin, güzel akıllar versin. Bize başka bir şey lazım. Ve İsa Mesih kendisi bu temada ne dedi? Yuhanna 2. bölümde İsa onlara şöyle cevap verdi. Bu Allah evini yıkın. Bu tapınağı yıkın. Ben de onu 3 günde kaldıracağım. Yani ben yeni imanlıyken bir şey anlayamadım bu ayetten. Ne bu? Nereden nereye? Yani burada bir taştan yapılmış bir tapınak var. Kocaman bir yer. Onu yıkın diyor. Tamam anladım kendi bedeni için konuşuyor ama arasındaki bağlantıyı anlayamadım. Yahudiler de şöyle konuştular. Bu Allah evini tak 46 senede bitirdiler. Sen de onu 3 günde mi kaldıracaksın? Ama İsa'nın söylediği Allah evi tapınağı kendi bedeniydi. Onun için İsa ölülerden dirildikten sonra onun öğrencileri hatırladılar ki onlara öyle konuşmuştu. Ve kutsal yazının bu sözüne ve İsa'nın söylemiş olduğu söze iman ettiler. İşte bu da ölmeden 3 sene önce dirileceğini bildiriyor. Bu tapınağı yıkın. Tapınak. Hram. Kutsal yer. Kim yani bu temalarda heyecanlanmaz. Allah'a inanan kişilerin büyük çoğunluğu kutsal bir binaya bakıyorlar. Ya bir kiliseye, ya bir camiye, ya da Budistlerin bir hramcağızı. Değil mi? Herkes bir bina istiyor. Yahudiler de aynı. Yahudiler için de o tapınak her şeyiydi. Yeruşalim kasabasının bir çeyreğini kaplıyor, düşünebiliyor musunuz? Evet. Bütün dünyadan Yahudiler gelirdi. Hac yapardılar. Hacılık yapardılar Yeruşalim'e. Değil mi? Evet. Ve birçoğu uzakta yaşayanlar dua niyetinde küçük altın tabelalar yaptı. Ve altın tabela üzerine kendi dualarını yazdırdılar. Onu Yeruşalim'e gönderdiler. Odakiler onu tapınağa astılar. Ve böylelikle bütün çatısı altınla kaplanırdı. Evet. Öyle ki güneş batarken bütün tapınak altın parlıyordu. Kral Herodes o tapınağı için milyonlarca para harcadı. Ve bu projeye döktü. Ve bu remont aslında 84 sene sürdü. Düşün 84 sene sürdü. Yani İsa'dan sonra 64 senesine kadar. Ve sadece 6 sene sonra Romalılar geldi ve yıktılar orası. Tam olarak 6 sene ayakta kaldı ve sonra Romalılar bütün orasını yıktılar, yok ettiler, yerle bir ettiler. Ve yüz binlerce kişi o olay bu savaşta öldü. Ama İsa onu hepsi önceden peygamberlik etti ki böyle olacak. Bu tapınağı yıkın. Evet. Ben onu kaldıracağım. Ve böyle yapmakla Allah'a yaklaşmak için yepyeni bir yol açtı. Bu tapınak bugüne kadar yıkık duruyor. 2000 sene neredeyse geçti. Ve bu tapınak daha da yıkık duruyor. Müslümanlar geldi, bunun üzerine başka şeyler yaptı. Ama aslında daha da yıkık duruyor. Bu tapınak bir daha yapılmadı. Ama İsa dedi ki ben de yapacağım onu. Kendi bedenimle. Sen burada uyan. Sen onda bir ders gör. Evet, artık kocaman mermer kayalardan oluşan bir tapınak lazım değil bize. Birçok kişi gidiyor Sofya'ya, Aleksandr Nevski Katedrali'ne bayılıyorlar. Bazıları Roma'ya gidiyor, Vatikan'a bakmaya. Bazıları Pakistan'a gidiyor, dünyanın en büyük camisine bakmaya. Ama hepsi boş. Hepsi boş diyor. Ben onu kaldıracağım diyor İsa Mesih. Üçüncü günde. Üçüncü günde mezardan dirilmekle bu tapınak tamam oldu. Bu yeni tapınak. Bu yeni kutsal ev. Gerçek kutsal evimiz odur. Kıblemiz odur. Oraya bakıyoruz. Dil Yeruşalim'e, dil Mekke'ye, o Mesih'e bakıyoruz. Hac yapmak için uçağa binip başka devlete gitmiyoruz. İsa'ya gidiyoruz. İşte bizim centerimiz o. İşte bugün Diriliş Bayramı'nda o gerçekleri anıyoruz. Ama bu sadece işin yarısı. İsa bu yeni tapınağın temel kayasıdır, köşe taşıdır. Ama bir kaya ile ev olmuyor. Tek bir kaya ile ev olmaz ki. Başka kayalar lazım. Olan nereden gelecek? Ve burada bakıyoruz. Apostolar bunu söylemeye devam ettiler. Efesliler 2:20. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Temeli de apostolar ve peygamberlerdir. Yani apostolar Mesih'le birlikte bir temel oluşuyorlar. Siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. Siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. Başka taşlar lazım, başka kayalar lazım. Nerede onlar? Kim bunlar? Ne bunlar? İtalya'dan mermer taşları getirmiyoruz. Mahalleden insanlara getiriyoruz. Bunlar. Ve daha doğrusu başkalara konuşmadan önce sen kendi kendini sor. Ben neredeyim? Bütün ev Mesih'te bir arada tutuluyor. Rab'de kutsal bir Allah evi olana kadar büyüyor. Ve siz Mesih'te hep birlikte öyle bir ev yapıyorsunuz ki Allah orada ruhuyla oturuyor. Yeni tapınak budur. İşte sana bir çağrı. Bugün Paskalya gününde diriliş bayramı derken İsa gerçekten dirildi falan tokalaşırken sana Mesih bir çağrı sunuyor. İmanlı hayat, Mesihçi olmak, bayramları kutlamakla olmuyor. O sizi çağırıyor. Kalk bir şeyler yap. Bu bayramda benim dirilişimi anıyorsun. İyi, güzel. Ama bak, ölümden dirilmedim. Sadece insanların sonsuz yaşamı olsun. İsa diyor, yeryüzündeki babam Yusuf bir dülgeriydi. Biz ona marangoz diye çeviriyoruz ama aslında yanlış. O sadece tahtayla uğraşmadı. Yusuf bir dülgeriydi, evler kaldırdı. Ve İsa şimdi çağırıyor, benim babama bak. Ben böyle büyüdüm, evler yaptım bütün Yahudiye'de. Ama şimdi yeni bir ev yapıyorum. Ve ben seni istiyorum. Sen gel bana diri bir taş ol. Evet, ben bu işi yapmak için dirildim. Bu yeni tapınak oluşturmak için. Yeni bir Allah evi yapıyorum. Bambaşka bir Allah evi. İnsanlardan oluşan bir Allah evi. Şimdi sıra sende. Bana izin verecek mi? Seni bir diri kaya gibi kullanayım. İzin verecek mi? Bu yeni tapınakta sen bir parça olursun. İşte kim yeni geldi aramıza? İlk başta en fazla bunu anlamaya çalışsın. 1. Petrus 2:4'teki ona gelin, diri kayaya gelin. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Sen razı mısın? Onun yanında yer alasın. Bir adım atım ona gelin diyor. Değiş, değiş. Ve sen Allah evinde diri bir kaya olduktan sonra senin için her gün diriliş bayramı olacak. İsa Mesih'in dirilişi senin seneyi kurtardığın bir bayram değil. Ama günden güne yaşadığın yepyeni bir hayat olacak. Okey, dediğim gibi şu anda burada iki grup insan var. Birinci grupa konuştum şimdi. Hani yeni kişiler. Ama ikinci grup daha büyük. Onlar da eskilerdir. Daha fazla eskiler var burada. Ve eminim şimdiye kadar ne konuştuysam çoğu kişilerin bana anı geldi. Ha, biliyoruz. Zaten biliyoruz. Var duydum. Zaten her sene aynısını yapıyoruz. Öyle konuşuyoruz değil mi? Gerçekçi olun. Ben konuşurken içinizde bu cevap var mıydı? Biliyorum. Biliyorum. Var duydum. Bu ikinci grup için başka bir konu hazırladım. Biraz Paskalya'nın yani Diriliş Bayramı'nın tarihine bakalım. Tarihini. En eski kaynaklarımızdan anlıyoruz. Diriliş Bayramı en birinci olarak aşağı yukarı 150 senesinde kutlanılmaya başladı. O zamana kadar bizim bildiğimiz Diriliş Bayramı diye bir şey yoktu. 150 senesinde İzmirli Polikarp bunu yazdı. O da Yuhanna'nın bir öğrencisiydi. Yani Yuhanna'nın ölümünden 50 sene sonra kiliseler Paskalya kutlamaya başladı. Ama nasıl? Ve bu çok ilginç ya şimdi. Ben de yeni öğrendim bunu. Diriliş Bayramı'nın adı Paskalya, değil mi? Ve o ad bize de bir ipucu veriyor. Paskalya Fısıh Bayramı. Paskalya Fısıh Bayramı'nın devamıdır. Evet, Paskalya Yahudilerin Fısıh Bayramı'nın devamıdır. Ve hepimiz biliyoruz Fısıh Bayramı'nda ne anılıyor. İsrail halkının Mısır'daki köleliğinden kurtulması. 430 sene kölelik yaptılar. Yani kuşaktan kuşağa, kaç kuşak orada doğdular, büyüdüler bir köle olarak. Ve en son dizarı kölelik. Firavun karar vermişti ve halk olarak bütün yok etsin onları. Bütün erkek çocukları boğulacaktı. Nil suyuna atılacaktı. Evet. Ama Rab güçlü bir eliyle ve birçok mucize yaparak onları serbest etti ve Mısır'dan çıkardı. Ve bu büyük kurtuluş unutulmasın diye daha İsrail halkı yola çıkmazdan önce bile Rab buyruk verdi. Şimdi siz çıkacaksınız, ben sizi kurtaracağım ama sonra siz her sene bunu anacaksınız. Bu kurtuluşu unutmayasınız diye. Her sene her aile onu bir aile olarak yeniden canlandıracak. Nasıl sizleri ölüm meleğinin öfkesinden bir kuzunun kanıyla kurtardıysam her sene siz bir kuzu keseceksiniz. Ailece oturup hep birlikte o kuzunun etini yiyeceksiniz. Fısıh bayramı dediğimiz budur. Değil mi? Bu lazım bize. Biz insanlar çok kolay unutuyoruz öyle değil mi? Çok kolay unutuyoruz. Her bir korkunçluktan sonra kurtulduğumuzu çabucak unutuyoruz. Sanki hiç olmamış gibi. Covid, ha? Korona. Kim hatırlıyor o günleri? Sanki 200 sene önce olmuş. Öyle değil mi? Ne panik ayıydı değil mi? Ne korku. Ne baskı günleriydi. Yani kim bu günleri hatırlıyor? Gitti uçtu yok oldu. Koronada birçok kardeş düşünmeye başladı. Stop. Çünkü yok ne yapsınlar evde düşünmeye başladılar. Acaba o kadar güç atıyorum, o kadar para ve zahmet gidiyor düğünlere, evlere, remontlara vesaire. Acaba iyi mi yapıyorum diye düşünmeye başladılar. Çok kişi bana telefon açtı. Aa, ben bütün hayatımı yeniden oryantire yapayım. Böyle devam etmeyeyim. Hayatta daha önemli şeyler var. 2 sene sürdü bu COVID. 2 sene. Hepimiz deli olduk. Ya Rab kurtar bizi. Öyle değil mi? Yalvardık. 2022'de yasaklar kalktı. Ve her şey unutuldu. Sekundada her şey unutuldu. Yani eski dünya düşüncelerini devam. Tam gaz. İşte bu amaçla Rab kendi halkına buyurdu ki benim kurtuluşumu unutmayasınız diye Fısıh Bayramı tutacaksınız. Ben sizi kölelikten kurtardım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bunu unutup nankör olursanız, başka yollara başvurursanız, bana kafa kaldırırsanız ben sizi rahat bırakmayacağım. Sizi yeniden köleliğe sokacağım. Ve o zaman sizi kurtaran olmayacak. Onun için bu korkunçluğu hiçbir zaman unutmasınlar diye Rab Fısıh Bayramı verdi. İşte Fısıh Bayramı budur. Ve bu böyle 1400 sene kadar gitti. 1400 sene kadar bu İsrail halkı bu Fısıh Bayramı kutladı. Ama bir gün İsa geliyor ve bu Fısıh Bayramı'nın anlamını değiştiriyor. En birinci ne değişiklik yapıyor? En birinci aile yok. İsa son sofrasını kutlamak için Meryem'i, Yusuf'u, Yakub'u, Yahuda'yı ve kız kardeşleri çağırmadı. Davet etmedi. Ve dedi ki kendi öğrencilerini, apostolları topladı. Çok özledim diyor. Bu bayramı sizinle geçireyim. Artık yeni bir aile var. Ona iman edenler gerçek ailemizdir. İsa Mesih onlarla fısıh kurbanının etini paylaşmak istiyor. Benim anam ve benim babam sizsiniz. Benim kardeşlerim sizsiniz. Artık kan bağlantıları geçerli değil, ruhsal bağlantılar geçerli. İsa Mesih bunu öğretiyor. Ve başlıyorlar her sene yaptığı gibi o sofraya yemeğe. Autopilot. Herkes biliyor ne yapsın. Yani bunca sene yapmışlar bunu ve bekliyorlar İsa aynısını yapsın. Herkes rolünü biliyor ama birdenbire İsa ayağa kalkıyor ve eline ekmek alıyor. Bu benim bedenimdir. Bu derken neden kuzunun etini almadı? Beden derken et düşünüyorum, değil ekmek. Ama eti almadı, ekmeği aldı. Bu benim bedenimdir. Artık yeni bir kurban var. Bir daha hayvanlar kesilmeyecek. Asıl fısıh kuzusu İsa'nın kendisidir. Buraya kadar iyi. Bu gerçekleri hepimiz biliyoruz. Ama sonra, Pentekost gününden sonra ne oluyor? İsa derken, bunu beni anmak için yapın. Bu neydi? Fısıh sofrası. Yılda bir kere yenilen bir sofra. Ama sonra, Pentekost gününden sonra kiliseler ne yaptılar? Sanki onun sözünde durmadılar. Bu fısıh sofrasını her hafta yapmaya başladılar. Rabbin sofrasını her hafta yaptılar. Bir senede bir kere. Bunu iyice anlamak lazım. Artık bundan sonra fısıh bayramını Musa değil, beni anın diyor İsa Mesih. Yani İsa'nın sözlerinden anlaşılıyor. Yılda bir kere 14 Nisan tarihinde etsiz bir sofra için toplanın, ekmek ve şarap paylaşın. Yani İsa'nın sözlerini okursan bu anlam çıkıyor. Ama apostollar buna hiç önem vermeyip her hafta fısıh bayramını kutlamaya başladılar. Evet, yılda bir kere değil, her hafta toplanıp Rabbin sofrasını fısıh sofrası olarak onun niyetine kutladılar. Hem de pazar günü, değil cumartesi günü. Bir günde İsa'nın ölümünü ve dirilişini kutladılar. Pazar günü Rabbin sofrasını alırken hem fısıh bayramı yapıyoruz, onun ölümünü anıyoruz ve aynı zamanda onun dirilişini anıyoruz. Bunları zaten ayrı olay gibi görmediler. Ve biz de bunları görmemeliyiz. Sanki iki farklı ayrı olay. Bunlar birbirlerine anlam veriyor. İsa normal bir vaziyette, diyelim ecelinden öldü ama sonra dirilmedi. Güzel, o zaman sonsuz yaşamımız olurdu ama günahlarımız bağışlanmayacak. Ya da tam tersi, öbür türlü İsa bizim için bir günah kuzusu olarak ölüyor ama dirilmiyor. O zaman ondan hiç haberimiz bile olmayacak. Kimse iman edemezdi. İşte ilk imanlılar için yıllık bir kutlama yoktu, haftalık bir kutlama vardı. Ve bugün size bunu eskileri konuşuyorum. Bu da iyice düşünün. Bu da çok büyük bir ipucu var. Yıllık değil, haftalık. Bir düşün, her hafta fısıh, her hafta diriliş bayramı. Ne kadar heyecan. Bugünlerde kiliseler diriliş bayramı nasıl kutluyorlar? Büyük hazırlıklar, tiyatrolar, yürüyüşler, ofisyalını giymek, özel yemekler ve herkes yani mutlu. Ve mutlaka kayıt yapıyoruz, internete koyuyoruz, değil mi? Özel bir toplantı, normal bir toplantı değil. Öyle anlıyoruz bunu. İşte bu ekstra programlarla heyecanı yaratmak istiyoruz. Çünkü haftalık toplantımızda heyecan yok artık. Onun için bu özel yıllık bayramlara başvuruyoruz. İşte fark bu. Apostolların zamanında imanlılar bütün hafta heyecanlanıyordular. Bir daha söylüyorum. Değil Paskalya günü, değil doğuş bayramı, değil diriliş bayramı. Senede iki defa. İlk apostolların zamanında kiliselerde bir heyecan vardı. Pazar günü böyle titreyerek beklerdiler. Ey ne zaman yeni pazar günü olacak? Ne zaman kardeşlerle yeni görüşeceğim? İşte haftalık ile yıllık bayramların arasındaki fark budur. Ve bunu iyice anlamalıyız. Senin bayramın haftalık mı, yıllık mı? Sen kendin karar ver. Fark budur. Mesih'in ölümü ve dirilişi yılda bir kere kutlanacak bir olay değil. Ve apostolların zamanında iman diriydi, tazeydi, canlıydı. Ne? Bütün sene bekleyeceğim bir daha İsa'nın dirilişini almak için? Olamaz. Yapamam, bekleyemem. En fazla 7 gün bekleyebilirim. O kadar heyecanlıyım. Hava buydu. Anlayış buydu. Zaten seneye kadar İsa herhalde dönecek. Ne bekleyin bir sene? Bu sene içinde İsa dönecek. Öyle bir heyecan var. Ama ne yazık ki İsa oyalandı. Ve ne yazık ki kiliselerin çoğu ılık olmaya başladı. ve haftalık bayram sisteminden yıllık bayram sistemine geçtiler. Anlıyor musunuz? Toplantılar ayinler oldu. Önderler papaz oldu ve sonra kahin oldular. Diri bir iman, ölü bir ritüel oldu. Bu çok yavaş bir proses idi. Yüzlerce sene sürdü. Ve en başta ayrı bir, bakın bunu yeni öğrendim. En başta ayrı bir diriliş bayramı yoktu. Ne zaman 150 senesinde Paskalya'yı kutlamaya başladılar, kiliseler ılıman olunca başladılar Fısıh Bayramı'nı kutlamaya. Yani 14 Nisan tarihinde Yahudilerin kullandığı datayı kullandılar. Ama tabii ki Hristiyan anlamda İsa'nın ölümünü ve dirilişini bir günde anırdılar. Yani ayrı bir diriliş günü yoktu. İsa'nın ölümünü ve dirilişini 14 Nisan'da kutlardılar. Ve o bayramın gününü Yahudilerin takvimine göre hesaplardılar. Çünkü Yahudilerin başka bir takvimi, başka bir kalendarı var. Nasıl Müslüman kalendarı bizimkisine uymuyor, Yahudilerin de uymuyor. Ve ilk imanlılar bu Paskalya'yı kutlarken Yahudilerin tarihini kullandılar. Evet, nasıl Müslümanların kurban bayramı değil mi? Her sene 10 gün falan geri gidiyor. Aynı biçimde bu Fısıh Bayramı da her sene başka bir datadaydı. Ve her sene Paskalya o zaman başka bir günü rast geliyordu. Bazen Ftonik, bazen Cuma günü, ara sıra Pazar günü. Ama zamanla buna karşı gelenler oldu. Ne yani? Biz Yahudi miyiz? Farklı olduğumuzu göstermeliyiz. Biz Fısıh gününden bir sonraki Pazar gününü tutuyoruz. İşte bu bizim bayramımız olacak dediler. O zaman diriliş bayramı olsun. Ve bu çatışma şimdi hangi datada olsun diye kiliselerin içinde yüzlerce sene sürdü. Yüzlerce sene bir data üzerinde birbirlerine lanet ettiler, bölünmeler oldu. Ve bu iki data bütün kiliseleri böldü. Yani diriliş bayramının tarihi İsa'nın dirilişinden daha önemli oldu. Bayram gerçek olaydan daha önemli olmaya başladı. Ve en sonunda belki duyduğunuz ünlü İznik Konseyi'nde 325 senesinde karar verdiler. Yani pazar günü kutlanılsın. Diriliş bayramın tarihini hesaplamak için şöyle bir formüla buldular. İlkbaharın başlangıcı 21 Mart. 21 Mart'tan sonra birinci dolunayı bekliyorsun, ayı dolsun. İşte ondan sonraki pazar günü Paskalya'ymış. Yahudilerden ayrı olmak için. Düşünce buydu. Ve bu böyle yüzlerce sene gitti. Kiliseler artık baskı gören küçük azınlık değildiler. Devletin bir parçası oldular, güçlendiler. Hatta kiliseler kralları ve imparatorlarla işbirlik yaptılar. Orta çağda kilisenin önderi papa kralları koydu ve kralları indirdi. O kadar büyük bir güç oldu. Ve 1054 senesinde kiliseler bölündü. Doğudaki kiliseler Ortodoks oldu, Pravoslavna. Ve batıdaki kiliseler Katolik oldu. Ve kalender hesaplamalarında sonra bir hata buldular. Yani astronomik bakarken değil mi? 29 Fevral düşünüyoruz. 4 senede bir. Ama o da bir koreksiyon lazımdı yapsınlar. Çünkü takvim yani asıl güneşe uymazdı. Ve bunu Papa 8. Grigor yeni bir takvim, yeni bir kalender hazırladı. Ki onu bugüne kadar kullanıyoruz. Katolik bir papa bunu yaptı. 1582 yılında. 4 Oktober'den direkt no 11 günü atlayıp 15 Oktober'e gittiler. O zaman bu korekçe gene yani tam oldu. Bu doğru ve gerekli bir kararıydı. Bu lazım da yapılsın. Ama Ortodoks Kilisesi ne yaptı? Biz Katolik miyiz? Olamaz. Kabul edemeyiz. Biz eski kalendarı kullanıyoruz. Ve o yüzden bugüne kadar aynı problem oluyor. Katolikler başka Paskalya kullandı ve Ortodokslar başka. Ama sadece bu değil. Almanya'dakilerle konuşuyorsunuz, bir hafta önceydi. Ama bazen 1,5 ay fark var. Çok oynuyor. Yetmiyor bu. Ama mesela Almanya'da yaşayan Ortodokslar oranın kalendarını kullanmıyorlar. Ve burada yaşayan Katolikler de Bulgaristan'ın kalendarını kullanmıyorlar. Başka günde kutluyorlar Paskalya'yı. İşte o yüzden görüyoruz kiliseler ölmüş. Ilık olmuş. Bayramda çok heyecan var. Ama sonra? Evet, kilisenin gururu İsa'nın dirilişinden daha ağır basıyor. Bizim kilise. Boş ver. İsa dirilsin, dirilmesin. Ama bu data önemli. Öyle değil mi? Sonra halkı zorla Hristiyanlaştırdılar. Bunu biliyor musunuz? Bulgarlar nasıl Hristiyan oldu? Kral 1. Simeon 900 bilmem ne senesinde bir günde hepsini zorla Hristiyan yaptı. Herkesi vaftiz etti. Ve bazı soylu boyalar vardı. Ona karşı gelip ona hepsini öldürdü. Yani Hristiyan bunu yapıyor. Bir Müslüman. Evet. Ve şimdi halk eski kafayla ne oldu? İslandık, Hristiyan olduk. Ve bu sadece Bulgaristan'da değil, bütün Avrupa'da öyle yapıldı, birçok yerde. Tabii yürek daha putperest iken bir sürü putperest adetle devam ediyorsun. Ve diriliş bayramında da onu kullanmaya başlıyorsun. Yumurtalar, tavşanlar, özel tatlılar. Ve en fenası, bana en fena gelen ne de biliyor musunuz? Paskalya'da kuzu eti yemek. Ne bu ya? İsa Mesih dedi ki bu benim bedenim, bu ekmek değil et. Ama kişiler tam o günde kuzu eti yiyorlar. Tamamen sapık bir şey. Evet. Ve ondan daha fenası 40 günlük oruç. Bu neden çıktı? Yani Rabbin buyurmadığı bir bayramın hatırına uydurma bir oruç yapıyorsun. İşte görüyorsunuz. Sanki diriliş bayramın asıl anlamı, asıl anlamını kat kat insan adetlerin altında gömdüler. Ve Onsu Kalesi'nin dediği gibi bugün adetler, adetler, adetler ama dirilişin asıl anlamı nerede? Kat kat böyle aşağıda. Ve biz şimdi, biz lazım onu kazma kürekle sanki yeniden ortaya çıkaralım. Evet, kilise imanlılar için huzurlu bir yer olmalı. Kendimizi rahat etmeliyiz. Bir yuva, kilise bir yuva olmalı. Nerede kendimizi rahat hissediyoruz, nerede güçlerimiz tazeleniyor. Ama dinlendikten sonra, yeni güç aldıktan sonra yeniden işe gidiyorsun. Efesler 1:18. Paskalya için mesaj budur. Dua ediyorum ki yüreğinizin gözleri aydınlansın. Eskileri konuşuyor. Efes'tekilere. Bunlar yeni imanlı değil. Ama Paulus onlar için dua ediyor. Sizin gözleriniz tam açık değil. Aydınlansın. Öyle ki bileseniz bizim için, hani iman edenler için Allah'ın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Ve bu kudret onun kuvvetli işlerinde belli oldu. Ve o kuvvet Mesih'te belli oldu. Ne zaman onu ölülerden diriltirdi. Ve ne zaman onu göklerde kendi sağında oturdu. Bu diriliş gücüne muhtaçsın. Bu diriliş gücünü ne zaman anlayacaksın? Ne zaman gözlerin açılacak bu diriliş gücünü anlayasın? Rab için bir riske girdiğin zaman bunu anlıyorsun, bu dirilişin gücünü. Rab için imanla bir adım attığın zaman, eğer her şeyi garantiye alırsan, para var, her şey, o sigorofka var, her şey yolunda, ah şimdi Rab için bir şeyler yapayım dediğin zaman bu diriliş gücü anlamayacaksın. Bu diriliş gücü sadece İbrahim gibi kendini riske atanları içindir. İsa dirildi, gerçekten dirildi. Naistinaibiz rızkrese. Bu sözler senin için nedir? Bir refleks gibi yılda bir kere söylediğin laflar mı? Yoksa o diriliş gücü senin hayatında belli oluyor mu? Kendi kendine sor. Ben bu diriliş gücüne sahip miyim? Ben onu kullanıyor muyum? Uyan, diril. Bu senin farklı olsun. İsa'nın dirildiği günde şöyle bir olay oldu. Hepimiz biliyoruz. Yani dirildikten sonra aynı günde iki öğrenci, Emmaus diye bir köy var, 10 kilometre uzak, 2 saatlik yol, 2 saat yürüyüş. Ve yolda bu iki öğrenci, İsa onlarla yürümeye başlıyor. Ama onu tanımadılar. Ve sonra ne oldu? Luka 24 okuyorum. Böylelikle gideceği köye yakınladılar. Ama İsa kendini sanki daha öteye gidecekmiş gibi yaptı. Düşün. Hani yolculuğun sonuna geldiler. Ama İsa daha öteye gidiyor. Yani kendini yapıyor öyle. Aslında gitmeyecek bir yere ama onlara konuşuyor. Aa, ben falanca yere gideceğim. Onlar da İsa'yı zorladılar. Dediler bizimle kal. Çünkü akşam oluyor. Gün bitmek üzere. Öylelikle içeri girip onlarla beraber kalacaktı. İşte bu tipik değil mi? Biz buyuz. Biz tipik buyuz. İsa buraya kadar. Biz de öyle değil miyiz? İsa seninle birlikte şimdiye kadar bayağı yürüdük. Buraya kadar yetiyor. Bak ne kadar yol yaptık. Ama İsa razı değil. İsa Razi daha da öteye gitmek istiyor seninle. Ben sana yeni şeyler göstereceğim diyor. Senin için hayal etmediğin işler hazırladım. Hadi devam edelim. Ama biz İsa buraya kadar yeter. Buraya kadar iyi. Bizimle kal. Ayrılma. Akşamüstü. Akşam oluyor. Gün bitmek üzere. Burası iyi. Burası rahat. Te bayramdan bayrama seni anacağım. Ne istiyorsun İsa? Toplantılara katılıyorum ya. Evde dua cihazımı yapıyorum. İnternette kliplere bakıyorum. Ayetler paylaşıyorum. Burası iyi ya. Ama İsa daha öteye gitmek istiyor. Ama birdenbire bu iki kişinin gözleri açıldı. Ne zaman bereket duasını yaptı yemek için. Anladılar karşımızdaki insan hep İsa'ydı. İşte ancak o zaman İsa'nın dirildiğini anladılar. Ve ne oldu sonra? Tam rahata kavuştular, bir yere gitmek istemediler. Onlar da aynı saatte kalkıp Yeruşalim'e döndüler. Karanlık içinde. Kurtlar var, haydutlar var yolda. Boş ver. O kadar büyük bir istek var. Ben lazım bunu apostollara bildireyim. Ve iki saat karanlıkta yolculuk yaptılar. Hani önce bir yere gitmek istemediler. Fark nedir? Ne zaman bu anlayışa vardılar? İsa'nın dirildiğini anladıktan sonra. Evet, o zaman duramadılar. Rahat duramadılar. Karanlıkta koşarak Yeruşalim'e döndüler. Hırsızlar, sarhoşlar, hayvanlar hiçbir tehlikeye bakmadılar. İsa dirildi. O haber duymak en önemli meseleydi. Arkadaş, bu Paskalya'da İsa seni de çağırıyor. Benimle birlikte daha öteye git. Yeni bir şeyler yap. Ve riske gir. Benim dirilişim sana yeni ruhsal işler için kuvvet verecek. Yeter ki dene. Paskalya'nın çaresi budur. Rab sizinle olsun.